Ayrım 4, bölüm 3, birinci gün, kırmızı böceği. Kırmızı boya elde etmek için kullanılan bite benzer bir böcek. Harry, Palace Grill'de bir bar taburesine oturmuş, müşterilerden veresiye istememeleri, piyanistin videosunu çekmemeleri ve kibar davranmayacaklarsa gitmelerini nazik bir dille rica eden duvar tabelalarını okuyordu. Akşamın henüz erken saatleriydi ve kendisi dışında barda bulunanlar, masalardan birinde çılgınca cep telefonunun tuşlarına basan iki kızıyla tecrübeli hareketlerle durup nişan alan ama hedefi tam vuramayan dart karşısında iki çocuktu. İyi bir country ve western zevkine sahip birisi tarafından tozlu raflardan çıkartıldığı belli olan Dolly Parton'ın sesi genizden gelen güneyli aksanıyla hoparlörden yayılıyordu. Harry saatine tekrar baktı. Kendi kendine Raquel Faco'nun tam 8'i 7 gece kapıda olacağına bahse girdi. Onu yeniden görecek olmanın gerginliği yaşıyordu her zamanki gibi. Bunun ortada bir yemek olmasa bile yemek zilini duyduklarında sadeleri akmaya başlayan Pavlov'un köpeklerinki gibi şartlı bir tepki olduğunu söyledi kendine. Bu akşam önüne yemek konulmayacaktı. Daha doğrusu önüne sadece ana yemek konulacaktı. Bir de yeni hayatlarıyla ilgili samimi bir sohbet olurdu en fazla. Doğrusu yalnızca Raquel'in yeni hayatı ve de Moskova'daki Norveç elçiliğinde çalıştığı sırada evlendiği eski Rus kocasından olan oğlu Oleg ile ilgili. Harry o içine kapanık ve ürkek çocuğun kalbine ulaşmayı başarmış, giderek ikisinin arasında Oleg'in kendi babasıyla bile kuramayacağı kadar güçlü bağlar oluşmuştu. Raquel sonunda dayanamayıp kendisini terk ettiğinde esas kaybı kimin yaşadığından emin olamamıştı. Oysa şimdi biliyordu. Saat 8.50 dakika geçmişti ki parmak uçlarıyla dokunmak istediği kavisli beli ve yüzünü dayamaya can attığı parlak teninin altındaki çıkık elmacık kemikleriyle Raquel kapıda belirdi. Her zamanki gibi dimdik duruyordu. Harry onu bu kadar iyi görmeyi beklemiyordu ve bu kadar mutlu. Raquel yanına geldi ve yanakları birbirine değdi. Kendisini ilk geri çeken Harry oldu. ''Neye bakıyorsun?'' diye sordu Raquel montunun düğmelerini çözerken. ''Biliyorsun'' dedi Harry ve önceden boğazını temizlediğine pişman oldu. Raquel kıkırdadı. Kahkahası Harry'e Jim Beam'in ilk yudumu gibi geldi. İçi ısınmıştı ve rahattı. Yapma dedi Raquel. Bu yapmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Sakın başlama, beni utandırma. Aramızda öyle bir şey olmayacak. Raquel'in bu sözü zar zor duyulacak kadar yumuşak bir sesle söylemesine rağmen yüzüne sert bir tokat yemiş gibi oldu Harry. Zayıflamışsın dedi Raquel. Öyle diyorlar. Masa, garson bizi çağıracak. Raquel karşı taburaya geçti ve yemek öncesi kendisine bir içki söyledi. Her zamanki gibi Campari. Harry ona bu baharatlı ve tatlı içkiye özel rengini veren doğal pigment yüzünden kırmızı böceği derdi. Raquel kırmızı giyinmeyi severdi çünkü. Hayvanların başka hayvanları uzak tutmak için güçlü renkler kullanması gibi etrafındakileri uyarmak için böyle giyindiğini öne sürmüştü bir defasında. Harry bir kola daha ısmarladı. Neden bu kadar zayıfladın diye sordu Raquel. Mantar yüzünden. Ne? Sanırım beni o yiyip bitiriyor. Beynimi, gözlerimi, ciğerlerimi, konsantrasyonumu, her şeyimi tüketiyor. İçimdeki renkleri ve hafızamı emiyor. Mantar büyüdükçe ben yok oluyorum. O giderek ben oluyor. Ben de o. Ne saçmalıyorsun diye sordu Raquel tiksindiğini göstermek için yüzünü buruşturarak. Harry gözlerindeki tebessüm yakaladı yine. Abuk sabuk şeyler söylese bile Raquel'in onu dinlemeyi sevdiğini biliyordu. Ona evindeki küfü anlattı sonra. Nasıl gidiyor diye sordu Harry. İyi, güzel gidiyor, Oleg de iyi ama seni özlüyor. Bunu o mu söyledi? O söyledi tabii, sen de biliyorsun. Onunla daha çok ilgilenmen gerekiyor. Kim, ben mi? Harry şaşkın gözlerle ona baktı. Ayrılmak benim kararım değildi. Ne olmuş dedi Raquel barmenden içkisini alırken. Artık beraber değiliz diye Oleg'le görüşmeyecek misin? Sizin aranızda güçlü bir ilişki var. İkiniz de başkalarıyla bağ kurmakta zorlanan insanlarsınız. O yüzden elinizdekilerin kıymetini bilmelisiniz. Harry kolasını yudumladı. Oleg'in senin doktorla arası nasıl? Raquel ip çekerek adı Matthias dedi. Uğraşıyorlar. İkisi nasıl desem farklılar. Matthias yakınlaşmak için çok çabalıyor ama Oleg işleri zorlaştırıyor. Harry içinde tatlı bir memnuniyetin kıpırdandığını hissetti. Matthias da çok çalışıyor. Eşinin çok çalışan bir adam olmasını istemediğini sanıyordum diye cevap verdi Harry. Daha cümle ağzından çıkmadan söylediğine pişman oldu. Fakat Raquel sinirlenmek yerine üzüntüyle iç çekti. Seninki çok çalışmak değil Harry, takıntı. Sen işinden ibaretsin. Dahası seni çalışmaya teşvik eden şey iş aşkı ya da sorumluluk hissi değil. Kişisel bir hırs bile değil. Öfke sadece. İntikam isteği. Bu hiç doğru değil Harry. Böyle olmamalı. Nelere yol açtığını biliyorsun. Evet dedi içinden Harry. Senin yuvana da hastalık taşıdım. Boğazını temizledi. O zaman senin doktor doğru amaçlar uğruna çalışıyor, öyle mi? Matias hala acil serviste gece vardiyası yapıyor, gönüllü olarak. Aynı zamanda anatomi bölümünde tam zamanlı hocalık da yapıyor. Bahsevarım kan bağışçısıdır ve Uluslararası Af Örgütü'nün üyedir. Raquel tekrar iç çekti. B negatif nadir bir kan grubu Harry. Ayrıca Af Örgütü'nü sen de destekliyorsun, biliyorum. Tepesinde at olan turuncu renkli plastik bir çubukla içkisini karıştırdı. Kırmızı karışım buz küplerinin etrafında döndü. Kırmızı böceği. Harry dedi Raquel. Sesindeki bir tını Harry'i gerdi. Matias bizim eve taşınıyor bu yılbaşı. Bu kadar çabuk mu? Harry kuruyan dilini ıslatmak için damağında gezdirdi. Ne kadardır birbirinizi tanıyorsunuz ki? Yeterince tanıyoruz dedi Raquel. Yazın da evlenmeyi planlıyoruz. Magnus Scarre ellerinden akan sıcak suyu inceliyordu. Lavaboya dökülüp kayboluyordu. Hayır, hiçbir şey kaybolmaz, sadece yer değiştirirdi. Son birkaç haftasını haklarında bilgi toplamak için geçirdiği o insanlar gibi. Bunu ondan Harry istemişti. İşe yarar bir şey çıkabileceğini söylemiş ve Magnus'tan hafta sonundan önce rapor hazırlamasını istemişti. Bu da Magnus'un mecburen fazla mesai yapacağı anlamına geliyordu. Harry'nin masaya ayak uzatıp keyif çattıkları bunun gibi boş zamanlarda sırf onları meşgul etmek için böyle işler buyurduğunu biliyordu gerçi. Üç kişiden oluşan ufacık kayıp şahıslar birimi eski dosyaları araştırmaya yanaşmazdı. Yeni dosyalar tüm vakitlerini alıyordu ne de olsa. Boş koridorda odasına doğru yürürken kapısının aralık olduğunu gördü. Kapısını kapattığından emindi ve saat 9'u geçtiğinden temizlikçiler çoktan işlerini bitirip gitmiş olmalıydı. 2 sene önce odalardan eşya çalınması sorunu baş göstermişti. Magnus Scarre intikam almak için kapıyı açtı. Katrin Bratt odanın ortasında dikiliyordu. Sanki kendi odasına izinsiz girilmiş gibi kaşlarını çatarak Magnus'a bir bakış attı. Sonra ona sırtını döndü. Sadece görmek istedim dedi duvarlara göz gezdirerek. Scarre etrafına bakınıp neyi diye sordu. Penceresi olmamasını saymazsa odası diğer odalardan farksızdı. Burası onun odasıydı değil mi? Scarre somurttu. Ne demek istiyorsun? Hall'un yani. Burası uzun yıllardır onun odasıydı. Avustralya'daki seri cinayetleri soruştururken de öyleydi, değil mi? Scarre omuzlarını silkti. Sanırım öyle, neden sordun? Katrin Bratt bir elini masanın üzerinde gezdirdi. Odasını neden değiştirdi? Magnus kadının yanından geçti ve kendini döner sandalyeye bıraktı. Çünkü burada pencere yok. Çünkü burayı önce Ellen Gjelten'e ve sonra da Jack Howlerson'la paylaştı, dedi Katrin Bratt ve ikisi de öldürüldü. Magnus Scarre ellerini başının arkasına koydu. Bu yeni polis klas biriydi. Ondan bir iki gömlek üstün olduğu kesindi. Kocasının bir şeylerin patronu olduğuna ve iyi para kazandığına bahse girebilirdi. Takım elbisesi pahalı duruyordu. Ama biraz yakından bakıldığında tek tükte olsa kusurları vardı. Adını koyamayacağı ufak, belirsiz hatalar. Sence Harry seslerini duyuyor muydu? Bu yüzden mi başka odaya geçti? Diye sordu Brett. Bir yandan da duvardaki Scarre'nin 1980'den bu yana Östland, yani Doğu Norveç'te kaybolan herkesin yaşadığı yeri yuvarlak içine aldığı Norveç haritasını dikkatle inceliyordu. Scarre güldü ama cevap vermedi. Kadının beli ince, sırtı dikti. Scarre kadının onu süzdüğünün farkında olduğunu biliyordu. Nasıl biri? Diye sordu Brad. Neden soruyorsun? Herkes yeni patronun nasıl biri olduğunu merak eder değil mi? Haklıydı. Scarre'nin şaşırmasının nedeni Harry Hall'u o da o güne kadar asla patron olarak görmemişti. Evet, onlara görevler verir ve soruşturmaları yönetirdi. Ama tüm bunlar bir yana aslında tek istediği ekiptekilerin yolundan çekilmeleriydi. Senin de muhtemelen bildiğin gibi biraz kötü bir şöhreti var, dedi Scar. Brad omuzlarını silkti. Alkol sorununu duydum, evet. İş arkadaşlarını rapor ettiğinde. Tüm yöneticiler onu kovmak istiyormuş ama önceki komiser kol kanat gelip onu korumuş. Adı Bian Möller'di, dedi Scar. Haritada Bergen'in etrafına çizilmiş daireye bakarak. Möller kaybolmadan önce en son orada görülmüştü. Medyanın onu bir nevi pop yıldızı yapması emniyettekilerin hoşuna gitmiyor olmalı. Scar alt dudağını kemirdi. Adam sonuçta çok iyi bir dedektif. Bu benim için yeterli. Onu seviyor musun? Diye sordu Brad. Scar sırıttı. Dönüp gözlerini kadına dikti. Seviyor muyum yoksa sevmiyorum açıkçası net bir cevap veremem. Scar sandalyesini geri itip bacaklarını masaya uzattı. Gerilip esnedi. Akşamın bu saatinde neyle uğraşıyorsun sen? Ondan üstün olduğunu göstermeye çalışıyordu. Sonuçta düşük rütbeli bir polisti bu kadın. Dahası yeniydi. Fakat Katrin Bratt komik bir şey söylemiş gibi gülümsemekle yetindi ve kapıdan çıkıp kayboldu. Kaybolmak aklına gelince Scar bir küfür salladı Sandalyesinde doğruldu ve bilgisayarına döndü. Harry uyandı. Sırt üstü yatarak tavana baktı. Kaç saattir uyuyordu? Yatakta dönüp komodinin üzerindeki saate göz attı. 4:15 vardı. Akşam yemeği işkence gibi geçmişti. Raquel'in konuşan, şarap yudumlayan, et çiğneyen ve devletin HIV ile mücadele için iyi bir tesis kurduğu ama doktor sıkıntısı çeken Bosnava'da Matias'la birlikte 2 seneliğine gideceğini söyleyen ağzını dinlemişti bütün gece. Raquel ona görüştüğü birileri var mı diye sormuştu sonra. Harry de çocukluk arkadaşları Ölstein ve Tresco ile görüştüğünü söylemişti. Ölstein taksi şoförlüğü yapan bilgisayar delisi bir alkolikti. Tresco ise elini açık etmeme konusunda başkalarının yüzünü okumakta olduğu kadar başarı sağlayamadığı için dünya poker şampiyonluğunu kaçırmış içkici bir kumarbazdı. Harry Tresco'nun Las Vegas'taki dünya şampiyonasında aldığı korkunç mağlubiyeti anlatmaya başlamışken aynı hikayeyi daha önce de anlattığını fark edip susmuştu. Gerçekte ise onlarla buluştuğu falan yoktu. Kimseyle görüşmüyordu. Garsonun yan masada kadehleri içki doldururken görünce Harry'nin bir an için gözü dönmüş, şişeyi adamın elinden kaptığı gibi dikesi gelmişti. Ama onun yerine Oleg'e gitmek için annesine yalvardığı bir konseri götürmeyi kabul etmişti. Slipknot konseri. Slipknot'u kendisi de izlemek istediği için Raquel'e oğlunun ne çeşit bir grubun konserine gönderdiğini söylememeyi seçmişti. Olmazsa olmaz bu örtülerin, satanist işaretlerin ve arkasından atlı kovalar gibi koşturan davulun olduğu gruplar ona çoğu zaman komik gelse de Slipknot görülmeye değerdi. Harry yorganın üstünden attı. Mutfağa gidip lavaboda soğuk suyu açtı ve avucuna doldurup içti. Suyu kendi ellerinden, teninden içmek ona hep daha tatlı gelmişti. Sonra birden ellerini sudan çekip karanlık duvara baktı. Az önce bir şey mi görmüştü? Hareket eden bir şey? Hayır, yok. Hareketin kendisini görmüştü sadece. Suyun altında yosunları okşayan görünmez dalgalar gibi. Ölü liflerin üzerinde görünmeyecek kadar ince parmakların gezinmesi, sporların havanın en ufak hareketinde kalkıp yeni bir yere konarak orayı yiyip emmesi gibi ya da. Harry oturma odasındaki radyoyu açtı. Karar verilmişti. George W. Bush bir dönem daha Beyaz Saray'da kalacaktı. Harry yatağına dönüp yorganını başına kadar çekti. Jonas bir sesle uyandı ve yorganı yüzünden çekti. Bir ses duyduğunu zannetmişti en azından. Sessiz bir pazar sabahı evlerin arkasında yürüyen birinin ayağının altındaki vıcık vıcık karın çıkardığı hışırtılı bir ses. Rüya görmüş olmalıydı. Gözlerini kapatsa da uykuya dalamadı ama. Onun yerine bölük pörçük rüya kırıntıları gördü. Babası hemen önünde sessiz ve hareketsizce dikiliyor, gözlük camlarındaki yansıma gözlerini tıpkı bir buzun yüzeyi gibi gizliyordu. Bu bir kabus olmalıydı. Korkmuştu çünkü. Gözlerini yeniden açtı ve tavandan sarkan çan çubuklarının oynadığını gördü. Yatağından fırlayıp kapıyı açtı ve koridorda koştu. Alt kata inen merdivenin yanından geçerken aşağıdaki karanlığa bakmamaya çalıştı. Ve doğruca anne babasının yatak odasına gidip müthiş bir dikkatle kapının kolunu indirdi. Babasının gittiğini hatırladı. Ses çıkarırsa annesi uyanabilirdi. Usulca içeri girdi. Beyaz, kare bir ay ışığı yere uzanarak bomboş olan 2 kişilik yatağı aydınlatıyordu. Dijital çalar saatin rakamları yanıyordu. 01:11. Jonas afallayarak bir an için orada öylece dikildi. Ardından koridora çıktı. Merdivenin başına yürüdü. Karanlık basamaklar geniş bir boşluk gibi onu bekliyordu. Aşağıdan çıt çıkmıyordu. Anne? Kısa ve sert çıkan sesindeki korkuyu duyar duymaz bağırdığına pişman oldu. Artık o da biliyordu çünkü. Karanlık. Yanıt yoktu. Jonas yutkundu. Sonra parmak uçlarında merdiveni inmeye başladı. 3. basamakta ayaklarının altında bir ıslaklık hissetti. 6. ve 8. basamakta da. Birisi ıslak ayakkabılarıyla burada yürümüştü sanki. Ya da ıslak ayaklarıyla. Oturma odasının ışığı yanıyordu ama annesi yoktu. Ben diksenlerin evine bakmak için cama gitti. Annesi arada sırada Ebba'yı görmeye giderdi. Fakat tüm pencereler karanlıktı. Mutfağa doğru yürüyüp telefona gitti. Ve kötü düşüncelerini uzak tutmaya, karanlığa yenik düşmemeye çalıştı. Annesinin cep telefonunu aradı ve onun yumuşak sesini duyunca sevindi. Ama bu sadece arayan kişinin ismini soran ve iyi günler dileyen bir mesajdı. Oysa gündüz bile değildi, geceydi. Evin verandasında babasının geniş ayakkabılarını ayaklarına geçirdi. Pijamasının üzerine kapitona bir mont giyip dışarı çıktı. Annesi karın ertesi güne kadar biteceğini söylemişti ama hava hala soğuktu. Ve bahçe kapısındaki meşe ağacının orada uğultulu hafif bir rüzgar esiyordu. Bendiksenlerin evi en fazla 100 metre uzaktaydı. Neyse ki yolda 2 tane sokak lambası vardı. Annesi oraya gitmiş olmalıydı. Onu durduracak bir şey var mı diye bir soluna bir sağına baktı ve kardan adamı gördü. soğuk ay ışığının altında gündüz olduğu gibi hareketsizce dikilip eve bakıyordu. Fakat bu defa sanki bir insanı, bir tanıdığı hatırlatan farklı bir yanı vardı. Jonas, Ben Dixon'ların evine baktı. Koşmaya karar verdi. Ama yapmadı. Onun yerine kararsızca esen buz gibi rüzgarın içine işlemesine izin vererek durdu. Yavaşça kardan adama döndü. Artık onu bu kadar tanıdık kılan şeyin ne olduğunu anlamıştı. Boynunda bir atkı vardı. Pembe bir atkı. Jonas'ın yılbaşında annesine hediye ettiği atkı. Ayrım sonu sayfa 44. Bu ayrımdaki yabancı kelimelerin yazılışları. Country. J-O-U-N-T-R-Y. Western. W-E-S-T-E-R-N. Dolly Parton. D-O-L-L-Y-P-A-R-T-O-N. Raquel Facu. R-A-K-E-L-E. F-A-K-U-E. Pavlov. P-A-V-L-O-V. Oleg. O-L-E-G. Jim Beam. J-I-M-B-E-A-M. Campari. C-A-M-P-A-R-I. Matthias. M-A-T-H-I-A-S. Magnus. M-A-G-N-U-S. Skare. S-K-A-R-R-E. Ellen Gjelten. E-L-L-E-N. G-J-E-L-T-E-N. Jack Halvorsen. J-A-C-K. H-A-L-V-O-R-S-E-N. Östland. Ö-S-T-L-A-N-D. Bian Müller. B-J-A-R-N-E M-Ö-L-L-E-R. Botswana. B-O-T-S-W-A-N-A. Östein. Ö-Y-S-T-E-I-N. Trisco. T-R-E-S-K-O. Slipknot. S-L-I-P-K-N-O-T. Ben Dixon. B-E-N-D-I-K-S-E-N.